Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sesimize, bilgimize, bizlere önem veren, değer veren, bizden bilgi veren can dostlarımız, hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Aziz dostlarım, biliyorsunuz Kurban Bayramı'ndan bu yana Bayram Tadında Hayatlar serisi adlı bir program yapıyorum. Epey de uzun sürdü farkındayım ama 7 güne hasretmeyelim, 7 güne kısıtlamayalım. 7 günlük yaşamayalım 365 günü bayram tadında kıvamında, sevinciyle, muhabbetiyle, hediyeleşmesiyle, nezaketiyle, letafetiyle. Bayramdan sonraki günler de evimiz bayram kıvamında, bayram tadında hayatlar yaşanan cennetten birer köşe olsun demiştik. Ve çok netametli bir konuya geldik. Eşlerimize kendi sesini bulmada yardımcı olma. İkinci bölümündeyiz bu programın. Geçen hafta özellikle eşlerimize kendi seslerini güya bulmada yardımcı olmak kastıyla kadın istihdamı yaftası adı altında, cinsiyet eşitliği yaftası altında çok melanet bir uluslararası çetenin olduğunu, bunların ana amacının kadınları özgürleştirmek, kadınları rahata kavuşturmak, kadınlara daha güzel, daha şerefli, haysiyetli bir hayat vermek değil, onları kullanmak adına, sömürmek adına evlerimizden çaldığını, eşlerimizi, çocuklarımızı, kızlarımızı kendi ellerimizden, avucumuzdan aldığını sizlere anlatmıştım. Bu anlamda da kullandıkları en önemli argüman kadınların eğitimi ve çalışması idi. Bu kılıfla yaklaşıyorlardı bize. Bu da bize hani cahil mi kalsınlar, bir ilim sahibi olsunlar, ellerinde bir altın bilezik olsun, eline mi baksınlar, evde daha güçlü olsunlar, kendi parasını kazansınlar, kendi ayakları üstünde dursunlar gibi bir takım klişe ifadelerle, kulağa hoş gelen ifadelerle bir şekilde bize öğretildi ya da alıştırıldık buna. Ama özellikle şunu geçen hafta işlemiştik. Yeniden ona değinerek başlamak istiyorum programa. Bu uluslararası çetenin amacı kadınlarımızı, kızlarımızı daha iyi bir yaşam koşulunda yaşatmak olsa, aman kocanıza kölelik yapmayın, aman kocanıza ev işi yapmayın, aman evde el oğlunun buyruğu boyunduğu altına girmeyin diye, sözüm ona bu yaşam tarzını kerih görüp, hor görüp, hakir görüp, kadınlarımızı, kızlarımızı evlerden dışarıya davet eden, elimizden çalan insanlar, onlara kurdukları sistem içerisinde evde yaptıklarının 10 katı, 20 katı daha ağır işleri onlardan istemeleri onların gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Evde eşine mi çay getirdin? Kölesin. Ama bir uçakta 100 tane erkeğe çay götürdüğünde bu görev ve sen hostessin. Evde eşin tırnağını kestin. Bu bir kölelik. Ama dışarıda bir güzellik merkezinde elin adamlarının o pis ellerini ve ayaklarının bakımını yaptın. Bu bir güzellik merkezi uzmanlığı. Ve para kazanıyorsun. Bu çok güzel bir iş. Daha saymayacağım. Hani mikrofonları kirletmemek adına. Ama bakış açılarını anlamadan onlarla mücadele de edemiyoruz. Dolayısıyla bu hafta biraz daha en son eğitim anlattığım için eğitimden başlayarak kariyer ve daha sonra da bunu nasıl yardımcı olabiliriz daha güzel bir şekilde eşlerimize, onun yollarını, yöntemlerini sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Özellikle geçen hafta ile alakalı şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani bu bir kadın düşmanlığı, kız çocuğu düşmanlığı falan değil. Ben erkeklerin de %90'ının şu anda okullarda okuyan, üniversitelerde okuyan, üniversite bitirmek zorunda olmadığını 25 yıldan beri savunan, 30-35 yıldır da bunu konuşan bir arkadaşınızım, bir kardeşinizim. Diyeceksiniz ki hocam hani benim kızımın, eşimin çok farklı kabiliyeti, istidadı var. Mutlaka okumak istiyor. Hani bu konuda da yine yöntemler var. Çok beğendiğimiz mesela her şeyini örnek aldığımız sözüm ona Amerika'da kanunlarını bile aldığımız Batı'da mesela homeschooling diye bir şey var. Niye uygulamıyoruz? Hani kanununu alıyorsun, kültürünü alıyorsun. Yemesini, içmesini, kahvesini içmesini, her şeyini, markasını, kılığını, kıyafetini aldığımız, tüm yaşam kültürünü aldığımız Batı'nın homeschooling Evde okul, distance learning, uzaktan öğrenme eğitim sistemini niye almıyoruz mesela? Amerika, Batı deyip geçmeyin. Orada da tehlikenin farkında olan çok bilinçli aileler var. Çocuklar anne babalarının gözetimi ve denetimi altında ilim öğreniyorlar. Çok da güzel öğreniyorlar. Anne babaları okullardaki çetelerden, uyuşturucu ve fuhuş mafyasından, akran zorbalığından, kötü arkadaştan, kalitesiz ve yanlış yönlendirilebilecek öğretmenden illallah etmiş, çekinmiş, bir yöntem koymuş. Yani ne olursunuz burada da öğretmen arkadaşlar alınmasınlar, eğitimciler alınmasınlar. Annenin, babanın hassasiyetine de saygı duyalım değil mi? Sürekli dünyayı, yurdu dolaşan bir kardeşinizim. Yani çeteleşme ilkokul düzeyine indi şu anda. Akran zorbalığı, çeteleşerek sınıfta biraz daha özgüveni, zayıf bir çocuğu yakalayıp onu kurban haline getirme, türlü türlü işkenceler, tacizler yapma. Aziz dostlarım, mikrofonları daha fazla kirletmek istemiyorum ama Allah'ın huzurundayız. Sizi yanıltacak, iftira atacak, bu konuda size yanlış bilgi verecek bir kardeşiniz değilim. Mahşerden ben de korkan bir kardeşinizim. Hani söylüyorsam ya, Münir hocamızın bir bildiği var, gördüğü var, dolaştığı var, gezdiği var, konuştuğu var diye düşünmenizi istirham ederim. Çocuklarla alakalı tacizler, akran zorbalıkları, okullarda akran zorbalığını geçtim, öğretmen ve müdüre karşı yapılan bir zorbalık var yani. Öğrencisinden korkan öğretmen mi ararsın? Öğrencisinin kuracağı çeteden çekinen müdür mü ararsın? Bir acayip garabet bir duruma geldik yani. Dolayısıyla bundan çekinen, buna saygı duymayan, bunu kabul etmeyen, dolayısıyla kendi çocuğunun geleceği adına bir sistem arayışında olan insanlar için homeschooling çok da güzel bir eğitim sistemi. Belli bir sistem dahilinde çocukların yetiştirilmesiyle alakalı, işte nitelik insan programımda haftalardır anlatıyorum. Geleceğin temel yetkinlikleri, bu yetkinliklere göre çocuklar gelecekte nasıl bir iş dünyasında yaşayacaklarsa ona göre çocukları hazırlayan, eğitim sisteminde ben çocukların yeteneklerinin keşfedildiğini, fıtrata göre bir eğitim yapıldığına inanmıyorum. Dolayısıyla anne baba bu konuda biraz daha bilinçliyse, çocukların da müzikle alakalı, musikiyle alakalı bir yetenek, istidat görmüşlerse o konuda, çiftçilikle ilgisi çiftçilikle, ziraatla ilgiliyse ziraatla, tarımla ise tarımla, hayvancılıkla hayvancılıkla, sanatsa sanat, kültürse kültür, hangi konuda bir istidat gördülerse o konuda çocuklarını yönlendirebiliyorlar. Niye olmasın? 30 yıldır benim acizane savunduğum yüksek ihtisas ilköğretim okulları ortaokul olarak başladı. 30 yıl sonra başladı ama başladı. Olsun, yetmez ama evet, ileride ilkokulları da olur. Çocuklarımız meslekle daha erken dönemde tanışır. Osmanlı'da olduğu gibi uzmanlaşır. Tıpkı bunun gibi 25 yıldır söylediğim şekliyle sınav putuna, üniversite putuna tapınmayı da bu ülkenin bırakması gerekiyor. Yalvarıyorum bu konuda sizlere. Aynen, bir haktır bu. Bir hakikattir yani. Doğru olmasa da durumumuz ortada. Bir sınav putunu, bir üniversite putunu putlaştırarak neredeyse ona tapınırcasına peşinden gitmenin bir alemi var mı? Yakın bir gelecekte bütün eğitim paradigmaları değişecek. O zaman ne yapacağız? Değil üniversiteler, belki ortaya çıkan yeni teknolojilerle okullara bile ihtiyaç kalmayacak, öğretmenlere ihtiyaç kalmayacak. Her yavrumuzun bireysel koç robotları olacak, beyne bilgi yüklemesi gerçek olacak. Yani bu 150 yıldan beri Batı'nın bize dayattığı bu üniversite dayatmasının hayatın en büyük şartıymış, kabulüymüş, hakikatiymiş gibi düşünmeyin Allah rızası için. Bir taraftan da hani eleştirel düşünceyle bunun karşısında biz çocuklarımızı kurban etmeden nasıl yetiştirebiliriz? Eşlerimizi bu çarka kaptırmadan nasıl geliştirebiliriz? Onlara kendi sesini bulmada nasıl yardımcı olabiliriz? Biraz da buna bakalım değil mi? Bu açıdan erkekler eşlerinin kendi seslerini bulmalarında, üniversite dışında, kariyer için, iş dünyası dışında bir çözüm üretmek zorundalar. Çünkü o çarkın içine girdiğinde ne hale geldiklerini 100-150 yıldan beri gördük. Ne oldu? Mesela genel olarak, psikolojik olarak ve sosyolojik olarak inceleyecek olursak, çok güzel, çok güzel dendi. Sanayi devrimi değil mi? Makineleşme, endüstrileşme. Ne oldu? Yani bu kadar teknoloji bulduk da ne oldu aziz dostlarım? Çok basit bir soru size. Yani akıllı telefonu bulduk da çocuklarımız akıllandı mı? Daha fazla bilgiyi verdik de görgüleri mi arttı, kültürleri mi arttı, özgüvenleri mi arttı? Bu kadar teknoloji onları daha irade sahibi bir insan mı yaptı? İletişim imkanlarını artırdık, iletişim mi arttı? Üst kattaki komşuya, yan taraftaki komşuya daha fazla gider, akrabaları yıldan yıla görme yerine En azından cumadan cumaya, aydan aya gören hale mi geldik? 14 aydır gözümüzün önünde katliamla, soykırımla, tecavüzle, işkenceyle yok edilen Gazze'yi anında görüyoruz da ne oluyor? Anında bir yardım ulaştırabiliyor muyuz? Sanayi devrimi, ben söyleyeyim size, köyleri boşalttı. Köylerde gelenek vardı, görenek vardı, ahlak vardı, adap vardı. Bir erkan ve usul vardı. Bir bağ vardı, bir connection, bir iletişim, bir bağlantısallık vardı. İnsanların birbiriyle iletişimi samimiydi. Köylerden hurra şehire bir altına hücum, Charlie Chaplin'in altına hücum filminde eleştirdiği, hicivlediği şekliyle bir hücum başladı. İtiş tıkış toplu konutun minnacık kulübelerinde, büyük apartmanlarında, küçücük dairelerinde itiş kakış onları doldurdu. Bu Endüstri 4.0. Ondan sonra köy kültürü, mahalle kültürü kayboldu. Apartmanda kim kimi tanıya, kim kime selam vere, selam yok oldu. Selam gidince güven yok oldu. Emniyet krizi başladı. Yan komşuya bile güvenemez bir hale, gelen bir yemeği kabul edemez bir hale geldi. Paranoyayla yaşamaya başladı. Tabii büyüklerini köyde bıraktığı için, büyük hayattan çekilince, yok olunca, hayatlarında eksik kalınca, hal, hareket, tavır, edep, haya, namus, kılık, kıyafet, usul, üsturup, bunlar yok oldu. Özgürlük ve bağımsızlık ve hürriyet yaftası adı altında çıplaklığı modernite kabul eden elbiseli çıplaklar türedi her tarafı. Yapılan fuhşiyat, dina, değinmiyorum bile onlara. Yani daha fazla kirletmeyin mikrofonları. Ne oldu yani? Endüstri devrimi oldu da ne oldu? İnsanlık bir çağ mı atladı? Bir level, bir seviye ileriye mi gitti? Bilgisayarları verdiler. Elimiz elektronik kelepçeyle 24 saat mümkünse, hani uyku bastırıp da uyumayacak olsak herhalde robot gibi 24 saat elimiz klavyede, mouse'da, farede, gözümüz ekranda, bir taraftan elimiz kumanda, öyle olacak yani. İmplant kumandalar olacak, parmaklar, artık gözden de beyin dalgalarıyla göz merceğini yerleştirdiler ya, uzaktan kumanda cihazlarını, göz kırpmanın kumanda olduğu bir sistemde. İmplant artık insanın vücudunda, implant teknolojiler. Ne oldu yani? Daha duyarlı, daha kaliteli bir insan mı olduk? Dolayısıyla hani iş dünyası klişesi ya da kılıfı içerisinde kadınlarımızı, kızlarımızı bizden aldıklarında eğitim kılıfı ya da kamuflajı adı altında kız çocuklarımızı bizden aldıklarında çok daha iyi bir şekilde teslim etmediler onu bize. Ne oldu? Görüyoruz işte. Ailemiz zarar gördü ilk önce. Artık kızlarımız erken yaşta evlenmek istemiyorlar. Erken derken tam yaşı aslında İslami anlamda. Ama Batı buna erken yaş diye bir şey tutturdu. E ne oldu? Erken yaşta evliliğe karşı çıkıyorlardı. Şu anda geldikleri çirkeflikte. Ya evlenme, evlenirsen de doğurma. Çocuk sahibi olmak istiyorsan yumurtalarını dondur. Biz de sana para verelim. Emekli olduktan sonra çocuk sahibi ol diye bir garabet, bir paranoyanın içerisine, hikat garibesi bir sosyolojik bir garabetin içine düştüler. Böyle bir toplum var olamaz yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla çocuklarımıza üniversitenin dışında, kız çocuklarımıza, eşlerimize de iş dünyasının dışında bir kariyer çözümü üretmek zorundayız. Meşgale, teşgale, uğraş, başarı, üretkenlik, verimlilik, buna karşı değiliz. Bu konuda İslam tarihine baktığımızda çalışan, üreten, değer katan hanımefendilerimizi görüyoruz, abide şahsiyetleri görüyoruz, vakıf kuran ve bu konuda, bu anlamda STK'larımızın da erkekleri tek başına bırakarak hadi kendi eşinle kızınla ilgili çözüm bul stresinden kurtarması gerekiyor. STK'ların da önce olması gerekiyor bu konuda. Bazı STK'lar ilmi olarak, bazıları dini olarak, bazıları kültürel sanatla ilgili, bazıları tarımla, hayvancılıkla ilgili, çevreyle ilgili. Hani ne dedik? Endüstrileşme köyleri boşalttı. Köyler boşalınca ne oldu işte? Tarım bitti. Tarım bitti. Hayvancılık bitti. Şimdi tekrar devletler köye dönüşü, organik üretimi, işte köy boşalınca organik üretim bitti. Endüstriyel üretimde bas bas bağırıyor ehli namus profesörler. Mahsul yiyin diyor, ürün yemeyin. Ürün dediği product. Mahsul dediği nebatat, bitkiler. Sebze meyve yiyin diyor ama ürün haline gelmişse, hani zeytin ezmesi üründür diyor mesela. Niye zeytin olarak yiyin diyor. Zeytinyağı en değerli meyve suyudur diyor. Öyle için diyor. bu başka başka formatlara dönüştürülüyorsa, hani al böyle, bir de diyorlar şimdi bitkisel margarin. Hani ehli namus profesörler yemeyin diyorlar. Nasıl çocukluğumuzda zihnimizi tarumar ettilerse, inanın aziz dostlarım, 50-55 yıl önceyi anlatıyorum size. 50-52 yıl önceyi, 55'i hatırlamayabilirim. 53-52 yıl önceyi. Eve gelebilecek en değerli çarşıdan ürün o margarindi, biliyor musunuz? İncecik, güzel, parlak bir kağıdı vardı. Ya yayık yayıyorduk ya, o çocuk halimizle bize yaydırıyorlardı. Yayıya veriyorlardı, dıngırı dıngırı dıngırı dıngırı. Oradan tepsiye oturup böyle tereyağın oluşmasını ayranın üzerinde izliyorduk. O tereyağdan daha kaliteli bir şey mi var? Mis gibi köy tereyağı. Zeytini, zeytinyağını, tereyağını, organik ne kadar gıda varsa onu yok ettiler göz göre göre. Köy tavuklarını bitirdiler ya. Şimdi de inekleri bitirecekler. Yapay et bilmem ne. Ehli namus profesörler diyor ki mahsul yiyin, ürün yiyin ama product anlamına üretilmiş bir şey yemeyin diyor yani. Salam, sucuk, sosis yemeyin diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? İşlenmiş gıdaları yemeyin diyor mesela. Paket haline gelmiş şeylerden kaçının diyor. E köyü bırakırsan, köyde neydi? Bunlar hep anneannelerimiz, ninelerimiz yapardı. Onlarla geçerdi hayatımız. Ömrümüz daha sağlıklı, daha kıymetli, daha uzun, daha verimliydi. Hani basit bir başka örneği de bu yani. Köyleri terk edince geleneği, göreneği, usulü, edebi, adabı terk etmedik sadece. Bir taraftan da beslenme şeklimizi de bozduk ve yok ettik. Aziz dostlarım, aklınıza şey gelebilir. Hocam ne olabilir? Evet, bazı hanımefendiler sadece evinin hanımı olarak kocasının eşi ve çocuklarının annesi olarak iktifa edebilirler. Hayatlarının en değerli işi olarak bunu görüp başka bir iş ve uğraş yapmadan, ev işleriyle uğraşarak da İslam tarihinin büyük hanımefendilerinde olduğu örnekler gibi bunu en büyük iş olarak görüp böyle devam edebilirler. Ama böyle devam etmek istemeyenler de olabilir. Buna da saygı duyuyorum. O da yani fıtratında vardır yani. Hani öyle bir halı dokuyordur ki hanımefendi, bir santimetre kareye 10.000 ilmek atacak bir göz ve el koordinasyonu vermiştir Rabbim. Renklerle ilgili o renk cümbüşünü kullanan bir sanat ilmi vermiştir. Sanatkarane bir bakış vermiştir. O hanım kızımızın da halı üretmemesi insanlık tarihi açısından yazık olur. Öyle bir Anadolu'da hanımefendi kızımız vardı. İstanbul'daki Kapalı Çarşı'daki çok meşhur halıcılardan bir tanesi çok özel bir villa yaptırmıştı. Burdur tarafında. Yani ismen de verebilirim ama neyse bahsetmeyelim. Hanımefendi kızımıza, Türkiye'nin en iyi halı dokuyan kızlarından bir tanesiymiş, evi özel belli bir derecede tutmak için, halının o dokunduğu şeyde önemliymiş çünkü o ısı ve nem, özel ısıtma sistemi, soğutma sistemi, hani ergonomik bir ona oturma şekli, yatma şekli, beslenme şekli yani. Yani yeter ki üret, dünya çapında halı üretiyorsun. Böyle sanat eseri üreten hanım kızlarımız da vardır, annelerimiz, eşlerimiz vardır, olacaktır. Birisi inanılmaz bir terzedir. Bir tanesi inanılmaz bir el işi, tığla ince iş bir şey yapıyordur. Bir tanesi inanılmaz nakış. Yani illa bu olması şart değil. Erkeklerin yaptığı ticari işlerde de Hazreti Hatice validemiz neydi? Hatice Sultan validemiz. Tacirdi, tüccardı. İnternet üzerinden e-ticaret olabilir. Kadın girişimleriyle alakalı üretimler olabilir. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Kadının hak ve onurunu koruyacak, haysiyetini, hayasını koruyacak tüm girişimler helal ve meşru çerçevede olduktan sonra örnekleri var. Hani aklımıza ne geliyor? İşe gitme geliyor değil mi? Serviste itiş tıkış. Yap adam gibi Japonya'daki gibi. Sırf kadınlara özel metro, sırf kadınlara özel tren, sırf kadınlara özel otobüs. Niye olmasın? Hindistan'da eşek sudan gelene kadar, çok affedersiniz özür diliyorum bu kelimem için ama, dövüyorlar. Hanımlara ayrılan vagonda bir erkek bindiği zaman o yoğun kalabalıkta da onlar biniyor yani. Bazen ola ki yakalanmayız falan diye. Hani insan gibi insanlık onuruna uygun sistem kurduğunuzda yok mu dedik yani. Bizdeki sözüm ona, kadın dostu geçinen aile düşmanları da eğer hani kadını korumada samimi olsalar niye kadına özel ulaşım, kadına özel iş ortamı, kadına özel okul, üniversite, eğitim, niye bu teklifte feryadı basarlar ki, figanı basarlar ki? Feryadı figan olurlar ki yani. Dertleri kadının onurunu, haysiyetini korumak değil de ondan çünkü kullanmak istiyorlar. Bu kadar basit. Biraz ağır bir ifade oldu ama Sadece ve sadece kadını kullanmak istiyorlar. Her türlü reklamda çarşaf çarşaf yarı çıplak kadın fotoğrafının ne anlamı var yani? Fuarda en alakasız sanayi ürünün başında yarı çıplak bir kadın manken ne alakası var yani? Çünkü onların gözünde kadın satışı daha cazip kılarak beyni paralize edip düşünme sistemini aradan çıkartıp müşteriyi daha yüksek fiyat ödemeye ikna edecek bir dolgu malzemesi. Bizim gözümüzde öyle mi? Kadının evinin ve eşinin sultanı, çocuklarının annesi. Anadolu kültüründe anne kutsal, kadın kutsal. Bizde böyle. Dolayısıyla İslami sınırlar çerçevesinde yapılabilecek tüm faaliyetlerde eşlerimiz, kızlarımız kendisini elbette geliştirebilir, yetiştirebilir. Yeter ki kendi seslerini bulmada, fıtratlarıyla buluşmalarında biz onlara öncülük edebilelim, doğru bir yönlendirme yapalım. Başka bir derdim yok yani. Söylediğim gibi yani bu konuda sayısız seçenekler var aziz dostlarım. Yani ilim bir derya. Allah razı olsun yani. Görüyorum İstanbul'da da Anadolu'da da hanımlarla belli sohbet halkaları kuran, belli ilim meclisleri kuran, internet üzerinden belli sosyal medya grupları kurup o şekilde yüz yüze göz göze belli mekanlarda bir araya gelerek niye olmasın? Ticarette inanılmaz böyle başarılı olan hanımefendi kardeşlerimiz var. Ziraatte geçen Anadolu'da rastladım böyle mantar üretiyor bir hanımefendi. Bir köyü kurtarmış yani. Zanaatte o ince zarif sanat işlerinde Türk ve Osmanlı İslam eserleri her biri mesela katı dediğimiz bir sanat var. Kata'a Arapça kesmekten geliyor. Hani iki kat üst üste üstteki şeyi keserek alttaki yazının ortaya çıkmasını sağlıyorsunuz. Düşünün ya da şeklin desenin. Ya lazerle kesten o kalitede olmaz. Kıyamıyorsunuz da dokunmaya kıyamadığınız eserler yapmış. Hanımefendi sultanlarımız Osmanlı döneminde. Neden olmasın? Daha zarif, daha titiz, daha dikkatli, daha kibar, daha özenli varlıklar, hanımefendiler. Onların elinde olabilecek helal ve meşru olduktan sonra bir sıkıntı yok. Bir de hani böyle yapılacak bütün işlerde evvelden mesela evde ürettikleri bir şey. Ben Antepli bir kardeşinizim. Hani bizim pazarlarımız olur böyle. Urfa'dan tereyağı getirirlerdi. Sade yağ. Baklavada kullanılan sade yağ. Gelirler. Onu bir baklavacıya satarlar. Ya o barter olur. Mal değiş tokuşu gibi. Onlar da tanıdık bir manifaturacıya yönlendirirler. İşte şu kadarlık alışveriş yapabilir diye. Oradan köylü hanımefendiler ihtiyaçlarını alırlar. Ne kadar kumaş, ne kadar kapkacak. Neyse. Para veren de olur. O da gider o parayla ne istiyorsa onu alır yani. Ama süreci bir düşünseniz aziz dostlar. Evden çıkacaksın, Urfa'dan Antep'e geleceksin. Akşama kadar orada pazarda bekleyeceksin. Satılır satılmaz geri götüreceksin falan. Şimdi öyle değil. Özellikle iki sektörün gelişmesiyle hanımefendiler için sınırsız imkan var ortada şu anda. Bunlardan birincisi e-ticaret. İkincisi de buna bağlı olarak gelişen kargo. İki sektör o kadar çok gelişti ki artık. Ya Antep'ten istediğiniz yemeği bir gün sonra öğlenleyin İstanbul'da hasarsız, hatasız, bütün letafetiyle teslim eden kargo şirketleri var yani yemekte bile. Düşünün yani diyelim baklava sipariş ettiniz, baklavanın ezilmeden gelmesi gerekiyor. Dondurma sipariş ettiniz, erimeden gelmesi gerekiyor. Yemek sipariş ettiniz, üstelik sulu bir yemek dökülmeden gelmesi gerekiyor. Bunu sağlayan kargo var. Uluslararası kargolar çıktı. Yani neden olmasın? Özellikle bu ulusal ve uluslararası e-ticaret portallarının artması. İsim vermeyeyim buradan. İngilizlerin ayrı şirketi var, Amerikalıların ayrı şirketi var, Orta Doğu'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, Türkiye'nin kendi şirketleri var. Ulusal portallar. Hem de uluslararası da çalışıyor. Yani ev hanımının evde yaptığı bir ürünü, bir salçayı, bir tarhanayı, bir domates kurutmasını, bir incir reçelini, bir çilek reçelini, aklınıza ne geliyorsa, herhangi bir ürünü, yaptığı bir sanat eserini, diktiği bir kıyafeti, uluslararası piyasada satmaması için tek bir engel bile yok. Üstelik şimdi artık kargo bedava diye gidiyor birçok şey. Biz de bunu savunuyorduk yıllardan beri. İlla onu sabahın altısında yataktan kaldırıp, itiş tokuş servislere doldurup, haremlik selamlık uygulamadan, ne bileyim çok böyle acımasız şartlarda çalıştırmak insanlık onuruna çok uygun gibi gelmiyor bana. zor günü var, zahmetli günü var, eziyetli günü var, hamileliği var, doğumu var, süt emzirmesi var, çocuğunun bakımı var. Hani sizce sistemimiz buna uygun mu yani? Hani hamile olduğunu anladıktan itibaren 2 yıl izin veriyorsa tamam. Hatta İslami şartlarda 3 yılda olması lazım. 1 yılı hamilelik diyelim, 2 yılda süt emzirme ise yaklaşık. Ya 3'e denk gelir hadi tamam. 4'ten vazgeçtim. Hani 3 yıl. 3 yıl diyelim hadi. Yaklaşık olarak. Yetmez ama en azından. Hani şimdi ama hemen diyecekler hani iş hukukuyla alakalı. Hocam böyle olursa bu kadınlar işte hep çocuk sahibi olur, hep doğururlar. İş yerleri şeysiz kalır falan. Toplum kazanıyor, toplum gelişiyor. Nüfusu düşen, doğum oranı düşen ülkelerin bununla alakalı milyar dolarlık teşvikleri niye veriyor zannediyorsunuz? Değil mi o ülkeler? Nüfusun bir şekilde artması gerekiyor. Boş yere demiyor Cumhurbaşkanımız. 3 diyordu, şimdi 5 diyor yani. Her eve 5 çocuk diyor yani. Dolayısıyla hani tekrar konuya gelecek olursak, hanımefendilerin ilk işleri, en önemli işleri, en kutsal işleri evlideyken kızlarımız olmaları, kız çocuklarımız olmaları, kız çocuklarının yetiştirilmesiyle cennetimize vesile olmaları, onları ahlaklı yetiştirmemizle toplumun ahlaklı bir topluma dönüşmesi, bundan daha büyük bir lütuf olabilir mi? Yani bir toplumun kızları ahlaklıysa toplum ahlaklıdır. Erkekleri de ahlaklıysa ahlaklıdır yani. Sözüm ona sadece bunları kızlarımızın üzerine yüklemiyorum. Ama bu yavrular, kızlarımız evlilikten evvel bizim kızlarımızdır. Gözlerimizin nurudur, Allah'tan emanettir. Evlendikten sonra eşlerimizdir, gelinlerimizdir. Annesidir evin artık onlar. Çocuklarımızın annesidir, anasıdır. Dünya çapında bu anlamda başarılı bir çocuk yetiştirmek, Allah'ın razı olduğu bir kul yetiştirmek, okulu dizayn etmek az bir iş midir? Hamileliğinden itibaren duasıyla ilmek ilmek, rahminde o yavru embriyodan insana dönüşürken onu dönüştürmek, değiştirmek dualarıyla, abdestli bir hayatıyla, helal harama riayetiyle, dikkatiyle az bir şey midir? Ama tabii az bir şey değildir ama yine de hani en azından çocuklar büyüdükten sonra bazı hanımefendiler hani çocuk sahibi olmayanlar ya da olmak istemeyenler hani bazı meşgallerde olabilir. Yani bunu da tamamen kerih görüp de yok illa evinin hanımı olacaksın, işte çocuk doğuracaksın, beyine eş olacaksın, başka da bir iş yapmayacaksın diye böyle bir şey yok. Sahabe-i kiram döneminde de çarşı pazarda iş yapan hanımefendiler var, ticaret yapan hanımefendiler var, hurma bahçesi olan hanımefendiler var, vakıf kurup hurma bahçelerine kuyuları vakfeden hanımefendiler var. Niye olmasın yani? Olur. Ama hani hanımefendilerin, hanımların, hanım kardeşlerin en önemli işi eş ve anne olmaktır demişken, çocuk da demişken 6 tane, 5 tane ya insaflı olayım, 5 tane madde sayayım mesela. 5 tane. Bence bu 5 madde yok diye çocuklarımız zafiyet içerisinde, uygarlığımız zafiyet içerisinde. Yani hanımlarımız çocuklara yemek yedirmeyi bilmiyor. Bu büyük bir ilimdir aziz dostlarım. Bu çok büyük bir ilimdir yani. Anadolu evliyası olan Anadolu erenleri, annelerimize selam olsun. Vefat eden ninelerimize rahmet olsun yani. Nasıl da bilmişler bunu ya. Kıvamında, tadında, o yokluğun içinde. Ne azdırmışlar, ne yok bırakmışlar. Açlıkla tokluk arasında bizi bugünlere getirmişler yani. Hocam niye medeniyetimizin bu kadar önemli bir şey yemek yedirmeyi bilmeseler ne olur? Ne olur ben size söyleyeyim. Bir anne yemek yedirmeyi bilmezse çocuğunu LGBT bağımlısı yapar. Hocam ağır olmadı mı? Yo, hafif bile söyledim. Ne yapacak? Yemek yedirmeyi bilmediği için telefonu, tableti, bilgisayarı dayayacak çocuğun gözüne, ekran bağımlısı yapacak. O ekranlardan nur mu fışkırıyor, öyle mi zannediyorsunuz? Bir dikkatlice izleyin bakalım neler var. Ondan sonra çocuk hani nasıl olsa reklamı izlerken, nasıl olsa bir oradan çocuk filmi izlerken yemek yiyor diye ekran bağımlısı yapacaksınız. Sonra da çocuğun erken çocukluk döneminde 3 yaşından itibaren psikolog yolunda, hocam bağımlı oldu nasıl kurtaracağız diye. Ablacığım, anneciğim, ablacığım, kardeşim sen yaptın. Sen bağımlı yaptın çocuğu. Vebal senin üstünde. Aynı eroine alıştıran bir zavallının yaptığı zulmü çocuğuna yaptın. Ekran bağımlısı yaptın çocuğu. Oradan türlü türlü fuhşiyatlarla tanışacak, LGBT ile tanışacak. O küçücük çocuk oyunlarının içerisinde zihnine öyle şeyler gelecek ki, yavrum İsmail kuzumla izliyorum bir tane film torunla, o zaman 2,5-3 yaşlarında. Bir tane çocuk çizgi filmi aziz dostlarım. Çocuk çizgi filmi nasıl LGBT bağımlısı yaparız değil mi? Biraz tuhaf geliyor size. Dağıt bir korna çalıyor. Anne kamyon geldi diyor. Dağıt bir korna çalıyor. Çocuk kamyon da geldi diyor. Dağıt dağıt bir korna daha çalıyor. Öbür anne kamyon geldi diyor. Ne kadar bir kamyon, ne kadar güzel bir kamyon ailesi değil mi diyor. İki lezbiyen bir tane çocuk. Bunu daha başka nasıl anlatsın? Küçük çocuğa öyle veriyor. Ondan sonra yani anlatamayacağım çirkeflikte o çocuk diye sözüm ona çocuk filmlerinde, ama direkt açıkladı söyledi işte. O fuhşiyat çetesinin başındaki o bütün platformların sahipleri olan insanlar çatır çatır gözümüzün içine baka baka daha fazla sapkınlık, daha fazla seks, daha fazla LGBT, daha fazla diye bundan sonra öyle yapacağız dedi. Çocuk filmlerine de bunu koyacağız dedi. Dedi de biz ne yaptık? Dolayısıyla yemek yedirebilmek için ekran bağımlısı yapmayacak anneler lazım bize. Bir bu. İki, çocuklara büyüme döneminde günlük masaj yapan anneler lazım. Masaj deyip geçmeyin yani. Bir okuyun, araştırın Allah rızası için. Aile programında ayrı bir uzman konuk alıp bunun önemini anlatırım yani size. Çocuklarımız hırçın değil mi? Çocuklarımız stresli, çocuklarımız özgüvensiz, çocuklarımız korkak, çekingen. Masajın nasıl bir etki yaptığını hani inşallah o programı detaylı anlatırım yani. Sadece bedenlerine değil ruhlarına da tesir eden günlük, hem de o zeytinyağıyla değişik aromatik yağlarla bir taraftan da şifa da geliyor. Belli hastalıklar gidiyor. Bağışıklık güçleniyor. Alerjen çocuklarımız var şimdi değil mi? İki şeyde hemen hasta olan, bağışıklık düzeyi çok düşük, mukavemetsiz çocuklarımız var değil mi? Acaba neden? Evet, bir dedik yemek yedirmeyi bilsin annelerimiz. İki, masaj yapmayı bilsin. Üç, çocukları bilimsel yöntemlerle yıkayan. Ya suda yaratılan anne karnında 9 ay 10 gün çocuk sudan nasıl korkabilir ya? Suda yaratılıyor zaten çocuk. Su varlığıdır yani. Suda doğum onun için çok son yılların artan bir şeyi. Artık suda doğum yapıyor hanımefendiler. Çocuk ilk doğduktan sonra hemen ilk anlarında yüzüyor. Kedi gibi su görünce kaçan, yıkanmak istemeyen, bu da bir ilim. Çok özel yöntemleri var. Ve zihinlerini de geliştiren. Sadece hani bedenini değil, yedirdim beden doydu ama yedirirken zihni de doyuran. Masaj yaptın beden gelişti ama ruhu da onaran. Yıkadın, yıkayınca sadece maddi pislikler gitmedi. Manevi olarak da onu yıkayan ve zihinlerini de bu süreçte geliştiren. Ve 5 son olarak vaktinde uyutan annelere ihtiyaç var. Bu 5 eksiklik medeniyeti mahvediyor. Karakterli, şahsiyetli, doğru, cennete vesile olacak çocuklar yetiştireceksek bu 5 özelliği bilen anneler yetiştirmemiz lazım her şeyden evvel. Annelerin bu 5 maddeyi bilmesi az bir şey midir şimdi? Şimdi bunu annelerden aldılar, anneleri de evden çaldılar, çocuk spaları çıktı şu anda. Çocuk spa merkezleri. Baby wellness, baby spa diye geçiyor, götürüyorsunuz. Hani Antep'in hamamları diye şarkı olmuş şeyler vardır ya, türkü olmuş. Burada da çocuklar için böyle kurulmuş. Buhar banyolarıyla, masaj merkezleriyle, uyku odalarıyla, tuz odalarıyla. Ya evde yapılıyordu bunlar. Ne ara biz böyle... Çünkü anneler bundan bir haber olunca, bunu bilmeyince, bu konuda zafiyet içinde olunca çocuğu alıp başkalarının eline verdiler. Ne oldu? Evet, o uzman çok güzel bir şekilde götürdün, yemeğini yedirebilir, masajını yapabilir, çok güzel bilimsel yöntemle yıkayabilir. Evet, vaktinde de uyutabilir, üstünü örter ama bir annenin o zihinsel bağlantısını, gönül bağını asla kuramaz, ruh olmaz. Evet, bakış itibarıyla işte Arap kardeşler yaptı bunu, zengin önümüzde örnek var, akıllanmayacak mıyız? Zengin Arap kardeşlerimiz, Orta Doğu'nun zengin ülkeleri bunu yaptılar, getirdiler Bangkok'tan, Tayland'dan, Endonezya'dan. Singapur'dan, şuradan, buradan, Filipinler'den verdiler çok cüzi bir parayı. Uyutmasını başka bir köle gibi gördükleri o kızlarımız yaptı. Zavallı Filipinli kız ruh verebilir mi? Evet, 8.30'da yatacaksa 8.30'da yatırdı. Akşam yatırdı. Sabah 7'de kalkacaksa kaldırdı. Kahvaltı 7.30'da olacaksa yedirdi. Ama nerede bir anneannenin, bir annenin şefkatli yemek yedirmesi, her lokmada Bismillah demesi nerede? O ruhu kim verecek? İşte şimdi nasıl oldukları ortada. Nasıl oldukları ortada şimdi. Rabbim hepimize yardım etsin inşallah. Dolayısıyla bu beş konuya çok dikkat. Bir de aziz dostlarım, ben acizane ev hanımlarının özellikle sıfır atık konusunda bu ülkeye ve dünyaya çok büyük katkı sağlayabileceklerine inanıyorum. Yani sadece evde çöplerin yerli yerince ayrıştırılmasını sağlasalar, Almanya'nın çöpten 55 milyar avro kazandığını düşündüğümüzde bu az bir rakam mı? Hani savunma sanayi diyoruz, Selçuk Bayraktar falan, İHA, SİHA, 5-6 milyar dolar bir ihracat olduğunda başımız göğe değiyor. Öyle hissediyoruz. 50 milyar dolar kazandığımızı düşünün. Sadece çöpe attığımız atıkları doğru dürüst ayrıştırdığımız için yani. Sadece vakit, vakit ve dikkat bu kadar. Yapabiliyor muyuz? Yapamadığımız ortada. Onun için dünyanın en değerli çöpü Almanya. Çünkü cam diyorsa içinde cam var. Organik diyorsa organik var. Metal diyorsa metal var. Kağıt diyorsa kağıt var. Bizde kağıt diye plastik de çıkar, cam da çıkar, metal de çıkar, her şey çıkar, organik de çıkar. Çocuklarını sadece bu konuda yetiştirirse az bir şey midir bu? Vatan borcudur. 50 milyar dolar Türkiye'yi uzaya götürür. Ekstradan, çöpten 50 milyar dolar. Nüfus olarak aynıyız Almanya ile yaklaşık olarak. Niye biz de o kadar kazanmayalım? Niye Almanya'nın çöpünü para verip satın alıp burada ayrıştırıp kazandıralım kendi çöpümüz dururken? Neden? Mesela ailelerde eşlerimizle alakalı, kızlarımızla alakalı çay posalarının değerlendirilmesi, kahve telvelerinin değerlendirilmesi, ne büyük vitaminler var biliyor musunuz? Toprağın hakkı onları alması lazım. Ya bayat ekmeğin değerlendirilmesi yani 600 milyarlık ekmeğimiz çöpe gidiyormuş aziz dostlarım. Az bir rakamdan mı bahsediyorum? Kurban da çöp olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardaki 30'a yakın ekonomik değer yeniden kazandırılsa ne olur çocukluğumuzdaki gibi her birimizin evinde, her birimizin arabasında boynuz taraklar olsa, bu dışa olan bağımlılık gider ya. Boynuz taraklarla saçların taranmasında saç derilerine çok daha iyi geldi. Bilimsel bir gerçek. Gömülüp yakılmasa, atılıp çürütülmese. Ya 30'a yakın ekonomik değer var yani. İnşallah kurban yaklaşırken anlatırım. Meyve çekirdekleri, her biri bir vitamin ve şifa kaynağı. Pet şişelerden iplik yapılıyor şu anda. Tekstil ve konfeksiyon atıklarından. Regenere, remanufacture iplik deniyor. İsviçre ayakkabı üretiyor atılan sakızlardan. Gıda atıkları, enerji israfı, su israfı. Yani geçen utandım yani. İsveç'te %95 suyu püskürterek böyle tasarruflu kullanmaya vesile olan bir musluk gördüm. Utandım yani. Alıp böyle büyüklerimize hediye etmek istedim. Ona da utandım, yapamadım. Sanki hani ben mi biliyorum, onlar bilmiyor gibi. %95 suyu az kullanmak ne demek? Sadece bunu başarsalar az bir şey midir ülke için? Şunu söylemeye çalışıyorum. Gelecek hafta inşallah bu konuda biraz da yöntem, usul, üslup, üstürüp nasıl yaklaşalım, nasıl söyleyelim buna değinirim ama. Hani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Her şeye para odaklı bakmayalım aziz dostlarım. Her şeye maaş odaklı bakmayalım. Hani ben bu kadar para istiyorum, ne iş olursa olsun yaparım. Böyle olmaz. Fıtrata uygun, ülkenin ihtiyacı olan işleri yapalım. Aileye uygun işleri yapalım. İslam'a uygun bir şekilde yapalım. Benim başka bir sözüm olamaz zaten. O zaman da fıtratında var olan kendi sesini bulmasında yardımcı olmuş oluruz. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Gelecek hafta bu önemli konuya devam ederiz inşallah. Haftaya buluşuncaya kadar hepinizi Rabbi Celil'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.